Adana'nın şahı, Adana'nın padişahı. Adana FM, Adana FM 95.3.
Kısa bir ara sonrasında her çarşamba olduğu gibi bu çarşamba yine sevgili Çetin Ulucan'ın hazırlayıp sunmuş olduğu Sözün Gücü programı başlıyor efendim. Evet, bu haftaki değerli konuğumuzu bir kez daha sizlerle paylaşalım. Gıda Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Sayın Şehmus Alpaslan canlı yayın konuğumuz. Sevgili başkanımız da burada. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun.
Rica ediyoruz. Çetin Ulucan, size mikrofonu teslim edelim.
Teşekkür ediyorum.
Rica ediyorum.
Tüm dinleyicilerimize de sevgiler, saygılar sunuyorum. Bir hafta aranın ardından tekrar Sözün Gücü programında birlikteyiz. Bu haftaki konuğumuz Gıda Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Şehmus Alpaslan. Ben de tekrar hoş geldiniz diyorum.
Hoş bulduk Çetin Bey, sağ olun.
Hocam, Ramazan öncesi gıda zaten son dönemde gerçekten en gündemdeki maddelerin başında herhalde. Yani gündem çok yoğun ama gıda hiç, yani son dönemde Rusya-Ukrayna gerginliğinden dolayı değil, daha öncesinden gelen bir süreç var. Ondan dolayı da bu hafta özellikle gıdayı konuşmak istedik. Bizi kırmadığınız için teşekkür ederiz.
Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Öncelikle tabii sizlere ve bütün dinleyicilerimize TUMOP Gıda Mühendisleri Odası Adana Şubesi adına, bütün meslektaşlarım adına saygılarımızı, sevgilerimizi ileterek başlamak isterim.
Sayın Başkan, bir de kendinizi tanıtırsanız, tanımayan, bilmeyen dinleyicilerimiz mutlaka vardır. Birçoğu tanıyordur ama tanımayanlar da vardır.
Şehmus Alparslan adım. Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümü mezunuyum. 20 yıllık yaklaşık olarak meslek geçmişim, deneyimim var. Gıda Mühendisleri Odası Adana Şubesi'ndeki görevim yaklaşık 10 yıllık yönetimin değişik kademelerinde başladı. Şube başkanlığı görevi olarak da devam ediyor. Tekrar burada olmaktan duyduğum mutluluğu ifade edeyim.
Teşekkür ediyoruz. Sayın Başkan, yaşamımız için doğumdan itibaren, hatta anne karnından başlayarak beslenmemiz gerekiyor. Doğru bilinçli gıda tüketimi hem kişilerin yaşam kalitesini belirlerken ülkelerde başta sağlık ve ilaç bütçeleri yanında birçok alanda gelişmişlik düzeyinde doğrudan etki ediyor. Sağlıklı beslenmek için sağlıklı gıda da olmazsa olmaz, sağlıklı gıdada, güvenli gıdada, üreticiden tüketiciye giden zincirde gıda mühendisinin rolü nedir?
Teşekkür ederim tekrar Çetin Hocam. Bir çerçeve çizmek gerekirse şöyle başlamak belki doğru olabilir. Öncelikle dediğiniz gibi gıda bir ihtiyaç. En önemli ihtiyaç, hatta diyebileceğimiz bir ihtiyaç. İşte insan olmanın, yaşamı sürdürebilmenin önemli gereklilikleri sayılırken beslenme, hava, su, işte ondan sonra barınma gelir. Ondan sonra değişik hayatı, yaşamı daha konforlu hale getirecek diğer unsurlar gelir. Ve gıdanın bir ihtiyaç olduğunu herhalde tartışacak değiliz. Herkes bunun bilincinde, farkında. Ve ihtiyaç olmanın da getirdiği bir başka husus, gıdanın herkes için aslında bir insan hakkı unsuru olması. Yani herkesin dengeli, sağlıklı, yeterli beslenebiliyor olması gerekiyor. Bu hani toplumsal düzlemde bakarsak her insanın, bir başka insana aslında bunun bir hak olduğu bilinciyle bakış açısı gerekiyor. Diğer taraftan anayasada da hani ülkelerin mevzuatlarında ve görevler arasında sayılan önemli başlıklardan bir tanesi vatandaşların sağlıklı beslenebilmesini sağlar der mesela anayasanın ilgili maddesi diyelim. Fakat hani bu genel çerçeve aynı zamanda işte bahsettiğiniz eğer sağlıklı besleneceksek bunun temini ya da bunun sağlanması yönünde bizler ne yapabiliriz? Toplumsal görev bölüşümü bağlamında kimlerin görevi bunu sağlamak, programlamak, pratikte gerçekleşmesini sağlamak. Bunun için işte sosyal boyutu var, ekonomik boyutu var, teknik altyapısı konusu var ve günden güne gelişen aslında imkanlar ortaya çıkan ihtiyaçlarla beraber sistemin sürekli kendini güncellenmesi ihtiyacı var. Gıda mühendisliği bunun neresinde diye soracak olursak,
evet.
Gıda mühendisliği biz mesleğini tarif ederken ya da meslektaşlarımız okula başladığında giriş bilgisi olarak edindikleri bilgi şudur. Gıda maddelerinin ham maddeden başlamak üzere işleme ihtiyacı olan ürünler olabiliyor ya da birincil üretim sonucu direkt tüketilebilen ürünler olabiliyor biliyorsunuz. Yani bir işte meyveyi, sebzeyi,
yaş sebze meyve gibi.
Ya da işte hani bir işleme sürecine ihtiyaç duyan diğer ürünler olabilir. İşte yağlar diyelim, şekerler diyelim, süt ürünleri diyelim, et ürünleri diyelim. Bu ürünlerin tümünü birincil üretimden elde edilen ürünlerin üretim yani işleme safhası, depolama safhası, taşıma lojistik safhası, satış ya da tüketiciye ulaştırılma safhalarında ürün kayıplarının, ham madde kayıplarının, ekonomik kayıplarının minimumda düze tutulabilmesi, ürünün besleyici sağlıklı olabilmesi için gerekli özelliklerini muhafaza edebilmesi, ulaşım ile ilgili, ulaştırılması ile ilgili altyapının yine ürüne en az olumsuz etki edecek şartlarda tesis edilmesi ve tüketicinin sofrasına kadar gideceği bütün bu süreçte bilimsel temele dayanan ki multidisipliner bir meslektir gıda mühendisliği, bilimdir. Bunun içerisinde matematiği, kimyası, mikrobiyolojisi, ekonomisi hepsi dahildir. Eğitimlerde bunlara yer verilir derslerde. Bütün bunların yoğrulduğu ve eninde sonunda mümkün olan en az ekonomik kayıpla hatta mümkünse artı değer oluşturarak ürünlerin birinci aşamadan son tüketiciye ulaşabilmesi için safhaların tümünün bilimsel temelde tesisiyle görevli kişidir.
Teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Hocam buradan devam edersek ürettiğimiz tarım ürünlerinin gıdanın üçte birinden fazlasını çeşitli sebeplerle tüketiciye ulaşmadan zayi ediyoruz. Bu da hem gıdaya daha pahalı ulaşılmasına sebep olurken hem de ithalatı körüklüyor ister
tam
istemez.
Işte gıda mühendisliğini
bu zayiatı biraz önceki işte oradan bu soru daha sonra soracağım bir soruydu ama siz buradan devam edince
buradan da şu ortaya çıkıyor. Pardon siz bitirin lütfen.
Bu zayiatın önlenmesi için yapılması gerekenler neler? Bunları neden yapamıyoruz? Bu kaybı yıllardır önleyemiyoruz.
Şimdi ben Gıda Mühendisliği Odası adına buradayım. Dolayısıyla söyleyeceklerim aslında bir taraftan kendi mesleğini parlatma gibi de algılanabileceği için ben...
Bir not olarak da ekleyeyim. Bazı ürünlerde bu kayıp %40'ın üzerindedir.
Elbette gıda israfına dahil edilen kısımlar artıklar, atıklar, işte doğru olmayan taşıma yöntemleri, ambalaj ve tüketici davranışları, hani doğru olmayan tüketici
hatta
davranışları.
Hatta bu hasatın bile yanlış yapılmasıyla ilgili kısmı da vardır.
Tabii elbette. Yani oranlar bu kadar yüksekken demek ki mühendislik bilgisi yaşama yeteri kadar yansımıyor. bu sonucu çıkarabiliriz.
Yani çünkü üçte bir daha ucuza alma şansımız var demektir bu.
Bu da üçte bir aslında mühendislik istihdamını finanse edebileceğimiz hiçbir ilave ödeme, hiçbir ilave mali yük getirmeden bu üçte birden oluşan kayıpları aslında istihdama kanalize ettiğimizde hem bu kayıpların önüne geçmiş oluruz hem de daha nitelikli üretim ve daha nitelikli ürün elde etmenin de önünü açmış oluruz. Dolayısıyla şimdi gıda güvenliği ile ilgili bu boyutlar bir tarafa, şöyle bir bağlama yapmak belki doğru olabilir. Gıda ile ilgili biz özellikle üç kavramı aslında önemseriz. Bunlardan bir tanesi gıda güvenliği, bir tanesi gıda güvencesi, bir tanesi de gıda egemenliği. Gıda güvenliği güvencesini aslında birbirinin yerine kullandığımız zamanlar da oluyor. Hani nüans, detay da farklılıklar olmakla beraber birbirinin yerine geçen de kavramlar. Özetle insanların sağlıklı gıdaya ihtiyaçları oranında ve imkanları imkanla ilgili kısıtlamayı ekarte edecek şekilde ulaşmaları. Yani gıdanın varlığı gerekiyor. Var olması gerekiyor. Üretilmiş olması gerekiyor. Gerek ham madde ve gerekse üretim sürecinden geçmiş gıda ürünü olarak bunun bir gerçekleşmiş, ortaya çıkmış olması gerekiyor. Diğer taraftan ihtiyaç duyanın bu gıdaya erişebilmesi gerekiyor. Gıda ham madde olarak ya da ürün olarak var raflarda ama biz ona ekonomik nedenlerle erişemiyorsak orada da bir gıda güvenliğinden, gıda güvencesinden bahsetmek mümkün olmuyor. Yani gıdaya doğru, sağlıklı, bozulmamış sağlığımızı idame ettirmek üzere ihtiyaç duyduğumuz ürünü alırken tam tersi sonuçta bizi muhatap kılmayacak nitelikte gıdaya erişim imkanımız aslında gıda güvencesinin anlamını ortaya çıkarıyor. Özetle şöyle söylemek mümkün bunlarla ilgili. Hem üreteceğiz, yani olacak. Hani paramız varsa ama ürün yoksa bir anlamı yok. Ürün varsa ama onu edinecek ekonomik imkanımız yoksa yine bir anlamı yok. İki koşulun da sağlanmış olması gerekiyor gıda güvencesinden bahsedebilmek için. Hemen akabinde gıda egemenliği kavramını yerleştirmemizin altındaki anlam da şu. Gıda egemenliği daha çok lokal, yani dar bölgeler, bu ülke içerisinde yöresel coğrafyalar olabilir ya da dünya ölçeğinde ülkenin kendi sınırları olabilir. Beslenme, en temel insan hakkı olarak ifade ettiğimiz beslenme hakkının, gıdaya erişim hakkının ekonomik nedenler başta olmak üzere siyaset, ülkeler arası diplomasi, ülkelerin diğer konularla ilgili birbirleriyle alıp veremediği, ne bileyim, diplomatik kaoslardan bağımsız olması aslında gıda egemenliğini özellikle son günlerde çok konuşmamız gerekir hale getirmekte. Siz hani açarken bir yanı başımızdaki bir savaştan söz ettiniz. Orada da biliyoruz ki biz hem savaşın iki tarafından da ya da işgalin iki tarafından da artık nasıl tanımlanırsa politik mevzular, iki taraftan da biz gıda veya gıda ham maddesi ithalatçı durumunda bir ülkeyiz. Dolayısıyla bunu da mesela pandeminin başlangıcında da gördük. Hani pahalıya niye mal edelim ki, parayasını verir daha ucuza ithal ederiz yaklaşımın ne kadar risk barındırdığını yaşayarak öğrendik maalesef. Çünkü parasını ödediğinizde bile değişik etkenler, bunlar siyasal, politik ya da işte pandemide yaşadığımız garantici yaklaşımların da doğurduğu sonuçlar olabiliyor. Paranız olsa bile edinemeyeceğiniz ürünler haline gelebiliyor maalesef.
Hep şartları biz belirlersek şeklinde gittiğimiz için şartlar değiştiğinde hep sıkıntı yaşıyoruz maalesef.
Ki günümüzde de bunları çok yakın görüyoruz.
Yani savaş olmasına gerek yok. Birçok konuda ülkeler artık gıdayı zaten stratejik olarak görüyorlar. Zaten Rusya buğdayla ilgili buğday ihracatını
yeri geliyor
yani yasaklıyordu yasakladı yani.
Hani diplomatik bir argüman haline getirebiliyor. Yani evet, deniyor yani ki bunu mesela neredeyse de, bağımsızlığı riske edecek ülkenin bağımsızlığını evet. riske edecek boyutta bir yere konumlandırılabiliyor. Yani diyorlar deniyor olabilir ki misal yani bunu farazla söylüyorum. Tabii ki bir bilgiye sahip değiliz bir şey değiliz en azından diplomat değiliz. Ama yani kendi ülke çıkarı doğrultusunda şunu yaparsan şunu kısarım bunu yapmazsan veririm falan tarzı bence pazarlıklarda yani dönüyordur.
Mutlaka benzeri kararları Türkiye'de alıyor. En son canlı hayvanla ilgili birkaç ülke dışında bir yasak getirildi.
Keşke öyle bir gücümüz olsa.
Yani
Çetin Hocam. Yani onu o gücü yani bahsettiğimiz şekilde kullanılsın. Bizim kullanmamızı da istemeyiz. Evet. Başkası bizim aleyhimize kullanıyorsa biz de başkasının aleyhine kullanalım. Yaklaşımını da doğru bulmayız
bir de
elbette.
Bu tür yaklaşımlar ilk defa olmuyor. Ekonomi okuyan herkes bilir. Merkantilizm diye bir şey var. Orada zaten hem gıda ürünlerinin hem madenle ilgili
Şimdi mesela silahlanma yarışından tutun enerji politikalarından işte petrol üzerinden yaşanan işte bütün her melanetin altında petrol olduğu hep aranırdı. Bu şeyler değişecektir. Bu özneler değişecektir. Umalım ve dileyelim ki bu insanların en temel ihtiyacı olan ürünlere kadar sirayet etmesin.
Valla geçen hafta Dünya Su Günü dolayısıyla suyu konuşmuştuk. Evet. Şunu söylemiştim. Genelde biz kullanım değeri yüksek ürünler havayla su yaşam için mutlaka olmazsa olmaz. Ama hava parasız olduğu için kullanım değeri en yüksek ürün olmasına rağmen hiç kıymeti yok. Evet. Su da ondan sonra gelen en ama kıymetsiz işte ürün. Bir pırlantaya bakıyorsunuz kullanım değeri belki hiç yok. Yani öyle söyleyeyim. Hı. Ama en pahalı ürünlerden birisi. Ama sanki yavaş yavaş dünya nüfusu da arttıkça bazı şeyler yavaş yavaş değişecek.
Ya umarım olumlu yönde gittikçe gelişen, değişen bir süreç yaşarız.
Hocam bir de anayasaya vurgu yaptınız. Şu anki yasal düzenlemeler halkımızın güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlama açısından yeterli mi?
Ya şöyle sağlıklı ve güvenli demek başka bir şey. Bunun yetersizliğini konuşuyoruz. Zaman ruhu diye bir şey vardır yani Çetin Hocam. Bir zaman biz sağlıklı gıdamız işte şeyler mi beslenme uzmanları, diyetisyenler bizler hep nasıl besleniriz? İşte ondan kaç gram alalım, bundan kaç kalori alalım falan üzerinden aslında sohbetler geliştirdik. Söylemlerimiz bunun üzerinden oturmuştu. Ama günümüz artık hani bunu konuşacak şeyden daha da geriye düştüğümüzü gösteren bir hal aldı. Artık hani varlığını tartışıyoruz. Bırakın bir kibrit kutusu, hani peynir mi tüketelim, işte günde kaç yumurta yiyelim tartışmasını bir kenara. Nasıl edinebiliriz aslında konuşuyor olmamız gibi acı bir durumla.
Hocam sanki işte vejeteryanlık, veganlık derken önce zorunlu vejeteryan olundu, şimdi zorunlu vegan olundu gibi bir öyle oldu, duruma evet. geldik. Yani
ya hem zorunlu vegan, hem zorunlu vegan, hem bilinçsiz bilmeyerek vegan da diyebiliriz. Yani
yani gerçekten süt ve süt ürünleriyle ilgili son bir yıldaki
şöyle istemeyerek veganlıktan bahsettiniz ya, bilmeyerek veganlık şimdi aklıma gelen bir şey oldu. Şöyle açıklayayım, belki de gelecektik oraya, taklit tahşiş konusundan evet. Bilmeyerek veganlık oraya geliyor mesela. İşte hani süt ürünlerinde mesela bitkisel yağ bulundurmak bilmeyerek veganlık olmuş.
Hocam oraya gelmişken şunu söyleyeyim. Yani bizim ülkede gıda mühendisliği de oldukça gelişmiş diyebilir miyiz? Yani daha doğrusu okulu bitirmeden
nereye varacağınızı tahmin ediyorum. Öyle demiyorum.
Okulu bitirmeden gıda mühendisi olan çok kişi var. Yani Arısız bal üretebiliyoruz. Sütsüz peynir, işte yoğurt yani üretebiliyoruz.
Şimdi ürünlerimiz
etsiz sucuk üretebiliyoruz. Yani bu yani dünyada herhalde
ya şöyle aslında
çok az ülkede
Çetin hocam bu haksız kazançtan aslında söz edilecek bir alan. Sonuçta gıda güvenliği, hani gıdanın sağlıklı olup olmamasını tartışmıyoruz şeyde. Taklit taşı konusunda. Belki de hani işte sütsüz peynir falan diyorsunuz ya, orada sağlığa da aykırı bir durum yok. Sadece haksız kazanç var, aldatılma var.
Hocam oraya gireceğiz. Orada reklamlardan sonra oraya gireriz. Tamam. Orada çünkü bir sizin sağlığınızla ilgili bir sorun yaratmayacak ürünler var. Bir evet. de
bir de beklentilerinizi karşılamayacak.
Yani verdiğiniz paranın aynen. karşılığını almadığınız ürünler var. Bir de tam tersi olan verdiğiniz paraya rağmen
tabii.
hem dini inançlarınıza uymayan bir aynen. ürünü yemiş olabiliyorsunuz veya yine risk barındıran...
Tabii iç içe de geçmiş oluyor. Bunların hiçbir tanesinin de sağlığa aykırı olduğunu söylemek mümkün değil. Mesela bal eğer glikoz şurubundan üretildiyse şeker hastasına zarar.
İnsan. Ya işte
oraya kadar gider evet.
Ama mesela birinde de dana etin dana kıymasına belki yanlışlıkla da bıçaktan bile olabilir.
Tavuk eti falan
tavuk eti olabilir. Karışmış olabilen de var. Yani
bilerek
hepsine,
karıştıran da var.
Bilerek karıştıran da var. Yani bu tabii ki tasvip edilecek bir durum değil.
Elbette değil, elbette değil.
Bu konuda da Adana'dan birçok firmada maalesef bu listelere
Türkiye'nin birçok yerinden olduğu kadar
giriyor. Hocam şimdi fırın, lokanta, pastane gibi gıda imalatının süreklilik arz ettiği yerlerde gıda mühendisi istihdamı oranı ile ilgili elimizde bilgiler var mı istatistik olarak?
Pardon. Bitti mi sorumuz?
Devamı var. Sizin cevabınızdan tamam. sonra devamını soracağım.
Şu anda gıda ile ilgili denetim, kontrol, planlama çerçevesini çizen 5996 sayılı kanun 2011 yılında çıktı. Daha öncesinde 2004 yılında başka bir kanun vardı. Ondan önce başka bir mevzuat vardı. 2004 ile 2010 yıl arasında işletmelerin fırınlar, en küçük hani işte pide fırınları falan dahil olmak üzere en azından 5 mühendisin pardon 1 mühendisin 5 işletmeye bakacağı şekilde bir sistem vardı, bir uygulama vardı. Orada hani uygulamanın pratiğe yansıması ile ilgili eksiklikler olmakla beraber aslında olumlu bir gelişim gözlemlenebiliyorduk daha işletmeleri için. Sonrasında sebebi daha yani başkaca bir zaman belki tartışılabilecek nedenlerle mühendis istihdamı istisnai düzeye yani zorunlu istihdamı demek istiyorum. İstisnai düzeye geriletildi diyebiliriz. 30 beygir gücü motor kapasitesi açısından ya da 10'un üzerinde çalışan 30 beygir gücünün üstünde ya da 10 çalışanın üzerinde personel çalıştıran işletmeler dışındaki işletmelerin birçoğu istisnaları hariç olmak üzere zorunlu mühendis çalıştırılmasında muaf tutuldu. Bunu pratikte tabii hani meslektaşlarımız açısından da olumsuz sonuçları oldu. Gıda güvenliğiyle de ilgili o gelişimin devamlılığını aslında sekteye uğrattı diyebiliriz. Tabii pratikte yaşanan olumsuzlukları bir kenara koyarak söylüyorum. İşin mantığıyla ilgili. Gıda mevzuatımız Avrupa Birliği görüşmeleri sürecinde hani yoğun olduğu dönemlerde güncel mevzuatımız tesis edildi. Dolayısıyla Avrupa Birliği mevzuatından aslında çokça faydalanıldı. Bazı kısımlar belki de birebir uyumlu hale getirildi. Ancak işte hani Avrupa Birliği ülkeleriyle bizim işletmecilik anlayışımız arasındaki fark, işte az önce konuştuğumuz sorunlara varana kadar değişik olumsuzlukları da beraberinde getiriyor bizim aleyhimize durumlar. Ancak bizim önerimiz mesela bundan 4-5 sene önce yaklaşık 80-90 program vardı, gıda mühendisliği yetiştirme programı vardı. İkinci öğretimler üniversitelerin birçoğunda, özel üniversitelerde gıda mühendisleri mühendisliği bölümleri çok yaygın ve hızlı bir şekilde açıldı. İşte 1000-1500 aralığındaki toplam kontenjan sayısı 4500'lere 5000'lere ulaştı. Bu da işte yıllık nereden baksanız 3500-4000 civarında gıda mühendisinin mezun olması demektir. Sonrasında gerek meslektaşlarımızın mezun olduktan sonraki istihdam olanaklarındaki kısıtlılık.
Şu anda 50 civarında yanlış bilmiyorsam.
Program sayısı doğru, o civarda. Yerleşen sayısı da 1200 civarında. Toplam kontenjan 1700 iken.
Hocam kısa bir ara verip.
Tamam pekala.
Adana'nın şahı, Adana'nın padişahı. Adana FM, Adana FM 95.3.
Dinleyicilerimiz, kısa bir ara sonrasında Sözün Gücü programı başladı. Tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle kısa bir reklam kuşağımız sonrasında devam ediyor. Sözü yeniden sevgili Çetin Ulucan'a bırakıyoruz efendim.
Teşekkür ediyorum.
Rica ederiz.
Hocam, sorduğumuz soruya şunu da devam ederek, bu biraz önceki lokanta, pastane, fırın gibi imalat hamlelerden bahsetmiştik. Ben o 5 işletme için bir mühendisin görevlendirilmesi gibi bir şeyden haberim yoktu. Benim buradaki sorunun devamında da şunu soracaktım. Buralarda inşaatta olduğu gibi yapı denetim benzeri bir sistem kurulamaz mı diyecektim. Aslında benzer bir sistem varmış gibi.
İşte dediğim
bunu
gibi,
nasıl geliştirilebilir?
Bununla ilgili bizim aslında oda olarak bir çalışmamız var Çetin Hocam. Gıda danışmanlığı dediğimiz bir sistem. Biraz aslında şantiye şefliği modeline de benziyor elbette. Yani şunu da söyleyeyim, o şantiye şefliğinin uygulamasıyla ilgili inşaat mühendisi arkadaşların da, yani inşaat mühendisleri odasının da önemli eleştirileri var uygulamaya dair. Yani sistemi çok iyi bilmediğimiz için bir yorum yapmayayım ama.
İki ay önce filan da inşaat mühendisleri odası başkanını konuk almıştık.
Bahsettiler. bizdeki gıda danışmanlığını aslında daha net anlaşılması açısından mali müşavirlik hizmetlerine falan benzetebiliriz. Muhasebeci mali müşavirler var ya. Orada işte, ama şunu da altını çizerek ifade etmek gerekir ki biz bunu devletin kamu adına yaptığı denetime asla bir alternatif olarak sunmuyoruz. Biz kamuya, yani kamu adına yapılacak gıda denetiminin mutlaka kamu otoritesince, yani devlet tarafından yapılmasından yanayız. Yani bu
öyle de olmalı yani.
Tabii, gıda danışmanlığı projemiz onun yerine geçecek bir şey değil. Aslında onu destekleyen bir taraftan bakarak oluşturulmuş bir program. Taslak tabii, hani öneri olarak bizim bunu gerçekleştirme yetkimiz yok. Gerçekleştirecek olan mevzuatı kanun yapıcı, işte meclis, bakanlık. Orada hani mühendisin şunu da vurgulamakta fayda var bana kalırsa, biraz bunları konuştuğumuzda işte meslektaşlarımızın çıkarlarını ön plana atıyormuşuz gibi bir düşünce de oluşsun istemeyiz. Elbette meslektaşlarımızın çıkarları için
bir taraftan istihdam yaratırken diğer taraftan da halkın sağlıklı.
Biz temelde işte çalışma mantığımızı ya da çalışma ilkelerimizi iki ana sütun üzerinden inşa ederiz. Birincisi meslektaşlarımızın, üyelerimizin mesleki haklarını geliştirmek, saygınlık, mesleki saygınlığı yerleştirmek, bilinirliği arttırmak iken, diğer taraftan mesleğimizin kapsadığı alan olarak sağlıklı gıdanın toplumun her kesimine ulaşabilmesi için çaba göstermek. İki ana unsurumuz bunlar. Dolayısıyla bu bahsettiğim danışmanlık sistemi aslında bu ikisine de aynı anda hizmet eden bir yöntem. Umalım ve dileyelim ki önerilerimiz tartışmaya açılır. Biz her söylediğimizin doğru olduğu iddiasında değiliz. Kimsenin de öyle bir iddiası olmasını istemeyiz. Konuşarak, görüşerek eksikleri, aksaklıkları birlikte belirleyerek en iyisini bulma yönündedir bizim düşüncemiz. Dolayısıyla gıda işletmeleri bildiğiniz gibi aslında sınıflandırılır. Yani mevzuatın getirdiği bir sınıflandırma da var. Üretim yerleri ayrı görülür. Toplu tüketim yerleri ve satış yerleri ayrı gruplarda görülür. Hayvansal üretim, hayvansal ürün üretimi yapan işletmeler onay belgesine tabiyken diğer işletmeler kayda tabi işletmeler oluyor. Yani işletmeyi açmadan önce açabilir miyim diye izin almazsın. Onaya tabi isen bu süreci işletirsin. Her aşamada değişik sıklıkta, değişik etkinlikte aslında bir kontrol mekanizmasının tesis edilmesi artık kaçınılmaz durumdadır diyebiliriz.
Hocam, Çukurova dünyanın en verimli ovalarından birisi. Ürün çeşitliliği bakımından da oldukça zengin. Birçok üründe Türkiye üretiminin önemli bir kısmını üretiyor. Mandalina, portakal, limon, greyfurt, nar, karpuz, kavun, domates, biber, soğan, mısır, buğday, patates, ayçiçeği ki son dönemde en güncel ürünlerden birisi ayçiçeği. En çok üreten ilk 5 il arasındayız. Yine pek çoğumuzun farkında olmadığı bal üretiminde en fazla üretim yapan 3. il konumundayız. Sanıyorum ilk 2'de Muğla ve Ordu var.
Dolum'da birinciyiz ama bildiğim kadarıyla.
Efendim?
Bal dolum tesisinde birinciyiz.
Doğrudur. Yine Türkiye'de tarıma dayalı sanayinin temellerinin atıldığı coğrafyadayız. Günümüzde ürettiğimiz tarım ürünlerinin işlenmesi, uygun koşullarda saklanması, katma değerli ürünlere dönüştürülmesi, ekonomik olarak hem üretim için, hem şehrin gelişimi için, hem de başta gıda mühendisleri, ziraat mühendisleri, veteriner hekim olmak üzere istihdam açısından önemli. Bölgemizde ürettiğimiz tarım ürünlerini yeterince değerlendirebiliyor muyuz? Hangi alanlarda yatırım eksikliğimiz var? Bu yatırımların yapılması için ham madde burada, ulaşım maliyeti yok. Neler yapılmalı ki bu yatırımlar bölgemize yapılsın?
Aslında yani oldukça soru kendini açıklayan bir içerikle sordunuz. Teşekkür ederim. Şimdi az önce mühendis varlığından söz ettik. Hani üniversite kontenjanlarından mühendisle ilgili mühendislik farklı mühendisliklerin aslında tümünün istihdamla ilgili sıkıntılarından söz ettik. Aslında bana kalırsa Türkiye'de şu anda yaklaşık bir hesapla 30-35 bin civarında ya da daha biraz daha fazla gıda mühendisinin olduğunu varsayarsak ülkenin potansiyelinin ben bunun çok üzerinde ihtiyaca cevap verebilecek ihtiyacı aslında değerlendirebilmesi gereken bir noktada olduğunu düşünüyorum. Çünkü dediğiniz gibi tarımsal faaliyet bir tarafa onunla ilgili aslında sıkıntılar da son zamanlarda özellikle çok ön plana çıktı. Bu seneyi ele alalım. Ekiliş alanları ciddi oranda azaldı. Akaryakıt ve gübre fiyatlarındaki aşırı artışlar bunda belirleyici oldu. Çiftçinin kendine özgül sorunları, problemleri ne hepimiz gözlemleyebiliyoruz, görebiliyoruz. Belki ziraat mühendisleri ya da çiftçiler birliği bununla ilgili daha detaylı bilgi verebilir. Ancak şunu da söylemek gerekir ki üretilen ürünlerin değerlenmesi, katma değer artması işlenmiş olmasıyla ve niteliğiyle doğrudan ilgili. Nitelikli ürünü üretmek, nitelikli bir ve doğru yöntemlerle işlenmesini sağlamak, bunun altyapısını oluşturmak hem birincil üretici çiftçi için, hem ülke ekonomisi için, hem istihdam alanları için aslında o çok yararlı bir yönelim olacaktır. Nitekim Adana için düşündüğünüzde bu kadar imkanı olan bir ilde, işte tarımsal potansiyeli belli, insan potansiyeli belli, insan gücü ve insan kapasitesi belli. Yanı sıra işte ekonomik sanayileşme ile ilgili geçmişi, kültürü, yerleşik olan bir kentin tarıma dayalı sanayisinin bunca geride olması oldukça ibret verici bana kalırsa. Bu potansiyelleri harekete geçirmek hem tarımsal faaliyeti çiftçiyi çok doğrudan destekleyen bir sonuç doğuracaktır. Diğer taraftan işsizliğin çok yüksek olduğu ilimizde insan yaşam konforunun, refahın ve dolayısıyla diğer buna bağlı gelişen olumsuzlukların da belki bir nebze giderilmesine de katkı koyacaktır. Burada merkezi yönetimler, yerel yönetimler işbirliği içerisinde buna özellikle yerel yönetimlerde bir yönelim olduğunu gözlemlemek mümkün. Sorun teşhis edilmesi çözümün üretilmesinin başlangıcıdır. Yani bu sorunun birçok kimse tarafından dile getirildiğine tanık oldum. Umarım imkanlar ve de merkezi ya da yerel, özel ya da kamu destekleri bu açıdan sorunu çözme doğrultusunda önemli adımlar atarlar.
Hocam şimdi bakıyorum, bakanlığın raporu bu. Su ürünleri işleme, bununla ilgili hiçbir yatırım veya tesis yokmuş Adana'da. Yine makarna ve irmik üretimi ile ilgili.
Su ürünleri var aslında ama hani eksik tabii. Hani 1-2 var biliyorsunuz. Şimdi söylemeyeyim.
Rakam bu bakanlığın şeyinden söylüyorum. 2021 yılı raporu bu. Mesela alkolsüz içecekler 36 diyor ki bunun büyük bölümü herhalde şalgam filandır.
Tabii olabilir.
Yani meyve ya suyu mesela
fermente ürünlere falan da giriyor değişik yerlerde.
Mesela meyve suyu.
Meyve suyu, meyve aromalı içecekler
vesaire olabilir. Ciddi anlamda bir turunçgil üretimimiz var. Tabii. Ve işte Rusya'ya satamadığınız zaman pazar sıkıntısı yaşıyorsunuz.
Yani tarımsal, tarıma dayalı sanayinin gelişimi birçok açıdan dediğiniz çok doğru. Birçok alana hani bir zaman şey derler, inşaat işte 40 mı 100 mü ne farklı iş koluna istihdam sağlayan bir alan derlerdi. Gördük yani inşaata yönelimin sonuçlarını şu an yaşıyoruz.
Yine biraz önce söylediğiniz gibi bal, polen, arı sütü ve temel petek üretimi ve ambalajlama ile ilgili 12 tesisimiz varmış hocam. Yani bisküvi, çikolata, onunla ilgili 5, nişasta ve nişasta mamulleri 5, şeker üretimi 4 ki mısır üretimimiz de ciddi.
Ya özellikle özellikle meyve sebze işlemeye dair olanaklar potansiyel çok yüksek.
Evet, 121 tane de paketleme tesisi varmış, meyve sebze paketleme tesisi.
İrili ufaklı tabii yani.
Tabii burada ölçek söylemiyorum. Çünkü ölçek yok, sadece sayı var. Yani baktığımız zaman da aslında Adana'ya devlet bir şey yapmasa da özel sektörün bu ham maddenin bu kadar bol olduğu bir yere gelip tabii yatırım yapmaması
cazip hale getirmek de gerekiyor. Hani
şeyin etkisi olabilir mi bu kalkınmada öncelikli tam da ona gelecektim. Osmaniye'ye yani, giderim. Daha fazla teşvik alırım.
Mersin var. Osmaniye evet. Var. Adana ortada yani Adana'nın
Hatay var.
Tabii hani Mersin ve Osmaniye
biri,
ortadayız.
Biri 5, biri 4 herhalde. Hatay'da mı 4'tü 5'ti? Yani
eninde sonunda bu üçüyle yani göre sonuçta, dezavantajlı durumda o anlamda.
Sonuçta zaten bu teşvik sisteminin yanlışlığı il il ayrılıyor olması. İller, ilin içinde bile çok farklı tabii bölgeler var. Yani bunu aslında bölge olarak teşvik sistemini yeniden düzenlemenin Yani çok il, gerekli olduğunu biz...
Ya il il olsun, hakkaniyetli olsun, ona da rahatsız.
Yani
Adana kalkınmada Mersin'e göre daha geride olabilir mi kalkınmada öncelik açısından?
Evet, şöyle söyleyeyim. Hayvancılık yapan arkadaşlar hayvanlarını götürüp Mersin'de kestirdiklerinde kilo başına
farklı, o zaman çok farklı avantajları var.
1 lira mı 2 lira mı yani bu söylediğim birkaç yıl önceydi. Bir ekstra teşvik alıyorlardı. Buradan Mersin'e götürüp kestirip o şekilde yani mazot yakıyorsun, aracın amortismanı var. Yani sonuçta bu milli servet.
Ondan sonra hani şey denir işte o nüfus nüfusun kategorize edilmesinde sürekli geriye doğru giden Adana hani onu.
Tabii Adana'nın yani birçok parametreye baktığınızda gerçekten artık 20. 30. sıralara düştüğünü görüyoruz. Maalesef bu konuda da
umarım hak ettiği yere bir an önce gelir hepimizin.
Yani bu kadar olana olsun. Yani siz gıda mühendisisiniz. Yani olanak verilse Türkiye'den çok daha fazlasını doyuracak bir potansiyele sahip diye görüyorum ben. Bilmiyorum siz ne dersiniz bu konuda? Yani Çukurova'nın aslında Adana olarak da değil, Çukurova olarak baktığınız zaman
Çukurova dünyada ilk üçte yer alan bir
verimlilik açısından
verimlilik
baktığınızda
alan açısından ovalardan bir tanesi. Bunu biz söylemiyoruz.
Yani Hollanda'nın gıda mesela ve gıda ürünleri ihracatına baktığınızda 100 milyar doların üstünde bir rakam ortaya çıkarken Çukurova'da ondan çok daha fazlasını yapabilecek bir kapasiteye
sadece
sahip değil mi?
Sadece Çukurova değil. Mesela ülkede gıda fiyatları, gıda enflasyonu, gıdaya erişimin bu kadar zorlaşmasının altında üretimin gittikçe gerilemesi yok mu? Üretim olduktan sonra hani kim ne yaparsa yapsın, az önce konuştuğumuz parasını veririz alırız yaklaşımın ne kadar yanlış olduğunu yaşayarak ibret alacak düzeyde gördük. Yani Türkiye işte hani söylenirdi kendine yeten 7 ülkeden bir tanesi dünyada. Bunu hani doğrudur yanlıştır dönemsel belki bir farklılık olmuş olabilir ama Türkiye şu anki birikimini potansiyelini acaba değerlendirebiliyor mu?
En büyük problem de bu gibi görünüyor. Tabii yani elimizdeki şu imkanları yeterince
şu
kullanamayıp
an işte buğday ithal ediyor ofis. Toprak Mahsulleri Ofisi buğday ithal ediyor. İthal fiyatının yani ithal ettiğin ithalat karşılığı buğday karşılığı ödediği paranın yarısına un üreticisine satıyor. Arayı devlet sübvanse ediyor. Rakamlar devasa rakamlar ama çiftçiye bir mazot desteğini, mazotun vergiden muafiyetini çok görüyor.
Orada
yani ekonomik sıkıntısı, parası olmadığı için yapmıyor ki bunu. Tercih mevzusu.
Evet. Hocam gıda ve ambalaj hayatımızdaki ambalajlı gıdanın oranı her geçen gün artıyor. Sağlıklı ambalaj nasıl olmalı? Gıda Mühendisleri Odası'nın bu konuda bir çalışması var mı? Gıda mevzuatı ambalajla ilgili tüketiciyi koruyabiliyor mu? Bununla ilgili neler söylersiniz? Çünkü her geçen gün gerçekten ambalajlı gıdaya daha fazla mahkum oluyoruz. Şöyle, öyle bir durum var. İyi yani midir kötü müdür bilmiyorum.
Ambalajlı gıda deyince buna hani çok kötü gözle bakan bir kesim olduğunu biliyoruz. Ambalajlı olduğumu uzak dur falan yaklaşımı. Ancak gıda ile temas eden maddi malzemeler diye geçen bir ürün sınıfında gıda ambalajları. Bununla ilgili mevzuat, denetim boyutuyla, numune alma boyutuyla, işte ambalaj üreticilerin kurulumu ile ilgili şartlar, ambalajın özellikleri falan hep belirlenmiş durumda aslında. Yani mevzuatta belirlenmiş durumda. Mesela en önemli konu şeyden ambalajdan ürüne geçişin olup olmaması. Yani ambalajı oluşturan madde, malzeme neyse koruduğu ürüne bunun bulaşmaması gerekiyor. Evet. Geçişkenlik olmaması gerekiyor. Onun için de hani katman katman olabiliyor. Mesela işte Tetra Pak'ı ele alın, süt ambalajının önünde plastik alüminyum var. İşte bir film var, arkasında karton var. Kompozit bir yapısı var yani ürünlerin, ambalajların. Bununla ilgili işte dediğim gibi numune ve analize dair kontrol mekanizması yeterli ya da yetersiz diye ayrı bir tartışma konusu olmakla beraber var en azından mevzuat düzeyinde.
Uygunsa, mevzuata uygunsa problem yok.
Mevzuata uygunsa, işte belirlenmiş olan kriterlere uygunsa problem yok. Bunun uygunluğunun tespiti de kontrol mekanizmasının etkinliği ile ilgili. Kontrol mekanizmasının etkinliği, teknik donanım, personel yeterliliği hem niceliksel hem niteliksel anlamda bağlantılı şeyler.
Hocam personel yeterliliği deyince şu şeyi soralım, onu da aradan çıkaralım. Zaten programın da sonu yaklaşıyor. Bakanlığın açıkladığı taklit taşişli hileli ürünler listesine baktığımızda et ürünlerinden süt ürünlerine, alkollü içeceklerden alkolsüz içeceklere, aracılık ürünlerinden baharata, bitki çaylarından kahve ürününe, bitkisel yağdan çikolata ve kakao ürünlerine, enerji içeceğinden pasta ve tatlıya, takviye edici gıdadan şekerli mamullere kadar çok geniş bir yelpazede yüzlerce firma ve ürünün piyasada olduğunu görüyoruz. Bu işin bu kadar yaygınlaşmasının ana sebepleri nelerdir? Bu listelerin dışındaki ürünler sağlıklıdır diyebilir miyiz? Bakanlık yeterince denetim ve personeli ve ekipmana sahip mi? Numune ve analiz yeterince numune ve analiz numune alıp analiz yapılabiliyor mu? Toplam analizin yüzde kaçı hileli çıkıyor? Bununla ilgili bir veri var mı?
Şöyle hocam, yani bir süredir, yaklaşık 5-6 yıldır bakanlık bu ifşa mekanizmasını çalıştırmaya başladı.
Ama son yayınlananla bir önceki arasında da bayağı bir mesafe oldu sanki.
Süre çok uzayınca biriken sayı fazlalaştı. Son yayınlananda da ciddi bir sayısal artış olduğu görüldü. Hem firma sayılarında artış oldu, hem aynı firmanın farklı ürünleri ile ilgili.
Evet, bazılarında daha oldu. Çok fazla ürün var.
Tabii. Şimdi dediğiniz gibi hani bunun içerisinde işte kültürel ya da işte inançsal tercihler nedeniyle tüketmediğimiz bazı maddelerin yer alıyor olması, yani işte tek tırnaklı falan biliyorsunuz, etin karıştırılmış oluyor olması ya da işte kelle etin sucuklarda çıktığına falan var, işte balla ilgili, diğer ürünlerle ilgili belli hileler. Bu liste, şunu söyleyeyim, bu liste aslında hileli ürünler listesidir. Onun altını çizelim. Yani sağlığa zararlı
hileli zaten,
ürünler listesi yayınlanmıyor.
Evet, zaten söyledik, taklit, taşiş ve hileli ürünler diye belirttik özellikle. Yani sağlığımız için belki hiçbir riski yok.
Riski yok ama hani ama bunu hileli da meşru kılacak bir durum da yok. Yani hafifletici sebep değildir o.
Siz baklava alıyorsunuz, içinde fıstık, Antep fıstığı var diye alıyorsunuz, bezelye konmuş.
İle renklendirilmiş yer fıstığı olmuş olabiliyor.
Yani çok farklı yöntemler var.
Bu işte hani programın başında da konuştuğumuz gibi haksız kazanç, işte tüketici aldatıcı diyelim tırnak içerisinde yaklaşımlar. Bunun hani bu kadar mı Türkiye'deki peki hileli ürün? Elbette değil. Yakalanabilenler bunlar.
Evet.
Yani denk gelmiş, numunesi alınmış ürünler bunlar. Numune alma planı programı yıllık olarak hazırlanıyor. Bakanlık hazırlıyor. Ve daha bir önceki yıllara göre elde edilen veriler bu programların içeriğini belirliyor. Hangi üründen daha sık numune alınacağı, bir önceki yıl ya da bir önceki yıllarda hangi ürünün daha çok
hile yapıldığıyla ilgili,
olumsuzluk tespit edilmiş olmasıyla ilgili denetim sıklığı, numune sıklığı artırılabiliyor. Yanı sıra Yani oransal bir sayı söyleyemeyiz. Hani şu kadar numune alındı, belki o bakanlığın yıllık programlarında vardır. Yılda şu kadar numune alındı, bu kadarında bu tespit edildi falan diye. Esas da hani numune alma sayısının fazlalığı da çok bence hani başarı sıralamasında bir parametre olmaz. Hani başarıyı gösteren bir parametre olmaması lazım. Biraz hani süreci eğitim ve anlayışın, yaklaşımın gelişmesine göre doğru evrilmek de gerekiyor. Gıda sanayicisinin, gıda üreticisinin ya da ahlaki yaklaşımı diyelim öne çıkmalı. Doğru çalışanların teşvik edilmesi, yanlış çalışanların hani tabii ki yaptırımla karşı karşıya kalması mümkün. Ama bir süreçtir. Bakanlığın şöyle çalışması da doğru olmaz bana kalırsa. Yani ne kadar da az sorunumuz var ispatlamak esaslı bir yaklaşım da olmaması gerekiyor. Şimdi bir bakıyorsunuz yani gıdayla ilgili ya da ülkede gündem nereye doğru gidiyorsa ona dönük bu ifşalar yapılabiliyor. Seçim yaklaşacaksa yapılmıyor mesela. Ya da işte ne bileyim gıda fiyatları yükseldiğinde yapılıyor. Misal. Evet. Hani tartışmayı başka yere mi çekmek anlaşılıyor bununla. Onu da dinleyicilerin takdirine bırakalım.
Hocam son olarak Ramazan geliyor, geldi neredeyse. İnsanlar da Ramazan alışverişi yapıyorlar, gıda alışverişi yapıyorlar. Evet. Gıda alışverişinde nelere dikkat etsinler? Son olarak söylemek istediklerinizi de ilave ederek son sözlerinizi alalım.
Tabii öncelikle Ramazan ayının bütün dinleyicilerimiz için mutlu, huzurlu geçmesini dileyelim. Ve akabinde Ramazan bayramının. Ramazan ile ilgili hani beslenmeye dair konular, yani samimiyetimle söylüyorum, utanıyorum yani bahsetmekten utanıyorum. Yani diyeceğim ki işte en azından hayvansal proteinden uzak kalmayalım. Aç kaldığımız işte oruçlu olduğumuz süreyi iftarda işte çok yemeyelim. Zaten yiyemeyeceğiz.
Hocam vegan olduğumuzu düşünerek cevaplayalım soruyu.
O zaman şöyle söyleyelim, yani klasikten bir cümleyle bitirmiş olalım. İşte hani iftarda sahurda yüklenmeyelim, mümkünse zamana yayalım tüketebildiğimiz ürünleri. Biraz da sindirim sistemimizi koruyacak şekilde planlayalım. Herkesin bir kez daha Ramazan'ını ve akabinde Ramazan bayramı kutlu olsun diyelim.
Hocam katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah daha sonraki dönemde başka programlarda da görüşürüz.
Ben de çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim burada olmaktan. Mutlu oldum. Sağ olun.